Ayrım 4. Kuşkusuz sözlerin bir göçmenin, bir azınlık mensubunun sözleri. Ama bana göre çağdaşlarımız tarafından gitgide daha çok paylaşılan bir duyarlılığı yansıtıyor. Çağımızın en ağır basan özelliği tüm insanları bir bakıma göçmen ya da azınlık haline getirmek değil mi? Hepimiz köklerimizin dayandığı topraklara hiç benzemeyen bir evrende yaşamaya zorlanıyoruz. Hepimiz başka diller, başka hazlar, başka işaretler öğrenmek zorundayız. Hepimiz çocukluğumuzdan beri hayal ettiğimiz biçimiyle kimliğimizin tehdit altında olduğu izlenimine kapılıyoruz. Birçokları doğduğu toprakları terk etti. Daha başkaları terk etmese de onu tanıyamaz hale geldi. Kuşkusuz bu kısmen doğal olarak geçmişe özleme eğilimli olan insan ruhunun hiç eksilmeyen bir özelliğinden kaynaklanıyor. Ama aynı zamanda eskiden sayısız kuşakların geçmesi gereken şeyleri bize 30 yılda yaşatan hızlı evrimleşmenin de rolü var. Bu yüzden göçmen statüsü sadece doğup büyüdükleri yerden koparılan insanlar kategorisiyle sınırlı değildir. Bir örnek değeri kazanmıştır. Kabilesel kimlik kavramının ilk kurbanı onlardır. Eğer geçerli tek bir kimlik söz konusuysa, mutlaka bir seçim yapması gerekiyorsa, göçmen kendini parçalanmış, bölünmüş, ya doğduğu ülkeye ya da onu kabul eden ülkeye ihanete mahkum bir halde bulur. Kaçınılmaz olarak bir buruklukla, öfkeyle yaşayacağı bir ihanet. İnsan sığınmacı olmadan önce göçmen olur. Bir ülkeye gelmeden önce başka bir ülkeyi terk etmek zorunda kalmışsınız ve bir insanın terk ettiği yurduna karşı olan duyguları asla basite alınamaz. Gidilmişse reddettiğiniz şeyler, baskı, can güvenliği yokluğu, yoksulluk, gelecek endişesi olduğu içindir. Ama bu reddediş sıklıkla bir suçluluk duygusuyla at başı gider. Terk ettiğiniz için kendinizi suçladığınız yakınlarınız, içinde büyüdüğünüz bir ev, nice nice hoş anı vardır. Dil ya da din, müzik, sürgün dostları, kutlamalar, mutfak gibi hiç kopmayan bağlar da vardır. Bunun yanı sıra sizi kabul eden ülkeye karşı olan duygularınız da bundan daha az karışık sayılmaz. Oraya gelmenizin nedeni, orada kendiniz ve yakınlarınız için daha iyi bir hayat umut ettiğiniz içindir. Ama bu beklentiye güçler dengesinin aleyhte olmasını da düşünürseniz, bilinmeyen karşısındaki korku da eklenir. Reddedilmekten, hor görülmekten korkulur. Küçümseme, alay ya da merhamet ifade eden her davranışa karşı tetiktesinizdir. İlk tepki farklılığı açık etmemek, göze batmamak olur. Göçmenlerin pek çoğunun gizli rüyası kendilerini o ülkenin evladı olarak kabul edilmektir. En baştaki eğilimleri ev sahiplerini taklit etmek olur ve zaman zaman bunu başarırlar da. Çoğu zamansa başaramazlar. Aksanları bozuktur. Renk tonları uygun değildir. Gerekli isim, soyadı ve belgelere de sahip değillerdir. Taktikleri çok çabuk boşa çıkar. Birçokları bunun denemeye bile değmeyeceğini bilirler. Ve böylece gururları, meydan okuma istekleri yüzünden kendilerini olduklarından daha farklı gösterirler. Hatta bazıları, hatırlatmak gerekir mi, daha da ileri gider. Buruklukları şiddetli tepkilere dönüşür. Göçmenin ruh halleri üzerinde böyle uzun boylu durmamın nedeni sadece kişisel olarak bu iklimin bana yabancı olmamasından değil. Aynı zamanda bu alandaki kimlik gerilimlerinin başka alanlarda olduğundan çok daha ölümcül sapmalara yol açabilmesinden. Bugün yerel kültürün taşıyıcısı yerleşik bir halkla daha yakın tarihlerde gelmiş farklı geleneklerin taşıyıcısı bir başka halkın yan yana yaşadığı çok sayıda ülkede her iki tarafın davranışları, sosyal atmosfer, politik tartışmalar üzerinde ağırlığını hissettiren gerginlikler baş göstermektedir. Bunun için bu son derece ateşli sorunlara sağduyu ve serin kanlılıkla yaklaşmak kaçınılmaz olmuştur. Sağduyu bıçak sırtı bir yoldur. İki uçurum arasındaki, iki uç kavram arasındaki dar geçittir. Göçmenlik konusunda bu uç kavramlardan ilki sizi kabul eden ülkeyi herkesin canının istediği gibi yazıp çizeceği boş bir sayfa. Daha da kötüsü herkesin hareket ve alışkanlıklarında hiçbir değişiklik yapmadan silahı ve pılı pırtısıyla gelip yerleşeceği boş bir arazi gibi görendir. Öteki uç kavramsa gelinen ülkeye çoktan yazılıp basılmış bir kağıt. yasaları, değerleri, inançları, kültürel ve insani özellikleri bir kereliğine sonsuza kadar sabitlendiğinden göçmenlerin buna uymaktan başka çareleri olmadığı bir toprak gibi gören kavramdır. Her iki kavram da bana gerçek dışı, kısır ve zararlı geliyor. Onları karikatürleştirerek mi gösterdim acaba? Ne yazık ki böyle olduğunu sanmıyorum. Kaldı ki böyle yapmış olduğumu varsaysak bile karikatür çizmek yararsız değildir. Karikatürler en uç sonuçlarına kadar götürülmesi halinde herkesin kendi konumunun saçmalığını ölçmesine izin verir. Bazıları direnmekte devam edeceklerdir. Ama sağduyu sahibi insanlar geldikleri ülkenin ne bomboş bir sayfa ne de sonuna gelinmiş bir sayfa olmadığını, yazılmaya devam etmekte olan bir sayfa olduğunu bilerek açık bir anlaşma zeminine doğru ilerleyeceklerdir. Tarihine saygı gösterilmeli. Tarih derken bunu tarihe tutkun biri olarak söylüyorum. Bu kavram benim için ne boş bir özlemle ne de geçmişe hayranlıkla özdeş. Tam tersine, yüzyıllar boyunca bellek, simgeler, kurumlar, dil, sanat eserleri adına yaratılan her şeyi, meşru olarak bağlanabileceğiniz her şeyi içine alıyor. Bu arada herkes bir ülkenin geleceğinin tarihinin basit bir uzantısı olamayacağını kabul edecektir. Hangi halk olursa olsun, geleceğinden çok tarihine hayranlık duyması üzücü bile sayılabilir. Geçmişin parlak çağlarında olduğu gibi, belli bir süreklilik ruhu içinde ama köklü dönüşümlerle ve anlamlı dış katkılarla oluşturulacak bir gelecek. Uzlaşma sağlanabilecek, açık gerçekleri sıralamaktan başka bir şey yapmamış olabilir miyim? Belki. Ama madem ki gerginlikler hala var ve gitgide daha vahim hale geliyor, bunun anlamı bu gerçeklerin ne yeterince açık olduğu ne de içtenlikle kabullenildiğidir. Benim bu sislerin arasından ortaya çıkarmaya çalıştığım şey bir uzlaşma değil, bir hal ve gidiş kodu ya da en azından birileri ve diğerleri için bir parmaklık. Israr ediyorum, birileri ve diğerleri için. Benim yaklaşımımda sürekli olarak bir karşılıklılık talebi var. Bu aynı zamanda adalet ve sonuca götürebilme kaygısı. İşte bu yaklaşım içinde önce birilerine şöyle demek isterdim. Geldiğiniz ülkenin kültürüyle ne kadar yakınlaşırsanız kendi kültürünüzü de o kadar yakınlaştırırsınız. Sonra da diğerlerine şunları söylerdim. Bir göçmen kendi kültürünün saygı gördüğünü ne kadar hissederse geldiği ülke kültürüne de o kadar açılacaktır. Bir taburenin ayakları gibi hiç ayrılmadan birbirlerine tutundukları için aynı esinle kurduğum iki denklem ya da daha kaba bir söyleyişle bir sözleşmenin art arda sıralanan hükümleri gibi. Çünkü gerçekten söz konusu olan tam da bu. Öğeleri her maddede belirtilmeyi hak edecek ahlaki bir sözleşme, gelinen ülkenin kültüründe herkesin katılması istenen asgari paket neleri kapsıyor ve neler meşru olarak tartışılabilir ya da reddedilebilir? Göçmenlerin geldiği ülkelerin kültürü için de aynı soru geçerli. Bu kültürün hangi bileşenleri değerli bir çeyiz gibi yenik gelinen ülkeye taşınmaya değer ve hangileri, hangi alışkanlıklar, hangi uygulamalar vestiyerde bırakılmalıdır? Verilebilecek farklı yanıtlar asla tamamen tatmin edici olmasa bile bu soruların sorulması ve herkesin her durum üzerinde sırasıyla düşünmesi gerekir. Fransa'da yaşayan ben, burada yaşamak isteyenlerin bu ülkenin mirası içinde bağlanmaları gereken her şeyi saymaya kalkışmayacağım. İster cumhuriyetin ilkelerinden biri, bir yaşam biçiminin veçhesi, ister önemli bir kişi ya da simge değeri taşıyan bir yer olsun. Sıralayacağım her öğe, evet, istisnasız her öğe meşru olarak tartışılabilir. Ama bundan her şeyin toptan reddedileceği sonucunu çıkartmak yanlış olur. Bir gerçeğin belirsiz, kavranamaz ve istikrarsız olması onun var olmadığı anlamına gelmez. Burada da anahtar sözcük karşılıklılıktır. Eğer ben benimsediğim ülkeme katılıyorsam, onu kendi ülkem gibi görüyorsam, artık onun benim bir parçam olduğuna, benim de onun bir parçası olduğuma inanıyorsam ve buna uygun davranıyorsam, o zaman benim onun her veçhesini eleştirmeye hakkım var demektir. Buna koşut olarak, eğer bu ülke bana saygı duyuyorsa, benim katkımı kabul ediyorsa, beni farklılıklarımla birlikte artık kendinden biri olarak görüyorsa, o zaman benim kültürümün, onun yaşam biçimiyle ya da kurumlarının ruhuyla bağdaşmayacak bazı veçelerini reddetme hakkına da sahiptir. Ötekini eleştirme hakkı kazanılır, hak edilir. Birine karşı düşmanlık ya da küçümseme sergilediğinizde dile getirilen haklı ya da haksız. En küçük gözlem onu sertleşmeye, içine kapanmaya itecek ve saldırı olarak değerlendirilecek ve yanlışlarını düzeltmeye güçlükle yöneltecektir. Tersine birine sadece görünüşte değil ama içten ve karşı taraftan da öyle algılanacak bir dostluk, sempati ve saygı gösterdiğinizde onun eleştirilebilir gördüğünüz yanlarını eleştirmeye hak kazanırken sizi dinlemesi için de biraz şansınız olabilir. Acaba bunları söylerken aklımda bazı ülkelerde İslami başörtüsünün etrafında başlatılan tartışmalar gibi tartışmalar mı var? Söylemimin özü bu değil. Gene de göçmenlerle ilişkilerin farklı bir yaklaşımla ele alınması halinde bu tür sorunların daha kolay çözüleceğine inanıyorum. Dilinizin küçümsendiğini, dininizle alay edildiğini, kültürünüzün aşağılandığını hissederseniz farklılığınızın işaretlerini abartılı bir gösterişle sergileyerek tepki verirsiniz. Tersine size saygı duyulduğunu hissettiğinizde, yaşamayı seçtiğiniz ülkede bir yeriniz olduğunu hissettiğinizde daha farklı davranırsınız. Kararlı olarak ötekine gitmek için başınız dik ve kollarınız açık olmalıdır. Ancak başınız dikse kollarınız açık olabilir. Attığınız her adımda kendi insanlarınıza ihanet ve kendinizi inkar ettiğiniz hissine kapılırsanız ötekine doğru ilerleyişiniz aksar. Dilini incelediğim benimkine saygı göstermezse onun dilini konuşmak bir açılma jesti olmaktan çıkar, bir bağlılık ve boyun eğme eylemine dönüşür. Ama bir an için yukarıda sözü edilen başörtüsü konusuna dönersek, ben burada geçmişe özenen ve gerici bir tutumun söz konusu olduğundan kuşku duymuyorum. İnandığım şeylerin ışığında ve Müslüman Arap dünyasının tarihindeki farklı dönemleri ve kadınlarının açılımları uğrunda verdikleri uzun mücadeleyi hatırlatarak olaylara neden böyle baktığımı uzun uzun anlatabilirdim. Bu gereksiz olurdu. Asıl sorun orada değil. Asıl sorun eskiye bağlılıkla modernlik arasında bir çatışmayla karşı karşıya olup olmadığımızı bilmek değil. Ama halkların tarihinde modernliğin neden kimi zaman reddedildiğini, neden her zaman bir ilerleme, yararlı bir evrim gibi görülmediğini bilmek. Kimlik üzerinde düşünürken bu sorgulamalar bugün her zamankinden daha temel nitelikte. Üstelik Arap dünyası örneği bu bakımdan en zengin ipuçlarıyla dolu. 2. Modernlik ötekinden gelince. 1. Arap dünyasının büyülediği, çektiği, endişelendirdiği, dehşete sürüklediği ya da kuşkulandırdığı herkes zaman zaman kendi kendine bir takım sorular sormaktan geri duramaz. Bu örtüler, bu çarşaflar, bu iç kapayıcı sakallar, bu ölüme çağrı neden? Bunca eskiye bağlılık, şiddet gösterisi neden? Bütün bunlar o toplumların, onların kültürlerinin, dinlerinin özünde mi var? İslamiyet özgürlükle, demokrasiyle, insan ve kadın haklarıyla, modernlikle bağdaşabilir mi? Bu soruların sorulması normal ve bunlara çoğu zaman verilen kolaycı yanıtlardan daha fazlasını hak ediyorlar. Her iki taraftan da görüleceği üzere sevdiğim bir deyim demek zorundayım. Evet, her iki taraftan da. Dün olduğu gibi bugün de İslamiyet'e karşı aynı eski ön yargıları tekrarlayıp duranları her öfke uyandıran olayda kendilerini bazı halkların ve onların dinlerinin doğası üzerine ahkam kesmeye yetkili görenlere katılamam. Bu arada kılını kırpmadan olan bitenlerin üzücü bir yanlış anlamadan kaynaklandığını ve dinin hoşgörüden ibaret olduğunu tekrarlayıp duranların hararetli savunmaları karşısında kendimi rahat hissedemiyorum. Gerekçeleri onları aklıyor ve ben onları nefret saçanlarla aynı kefeye koymuyorum ama söylemleri beni tatmin etmiyor. Kınanması gereken bir eylem, hangisi olursa olsun, bir doktrin adına işlendiğinde bu doktrin hiç suçlu sayılmıyor. Bu eyleme tamamen yabancı olarak görülemese bile. Mesela ben Afganistan'daki Taliban'ın İslamiyet'le hiçbir ilgisi olmadığını, Pol Pot'un Marksizm'le hiçbir ilgisi olmadığını, Pinochet rejiminin Hristiyanlık'la hiçbir ilgisi olmadığını hangi hakla ileri sürebilirim? Bir gözlemci olarak bu durumlardan her birinde ilgili doktrinin tek değil, en yaygın biçimiyle de değil ama elin tersiyle, öfkeyle reddedilemeyecek olası bir kullanımının söz konusu olduğunu teslim etmek zorundayım. İşler aniden rayından çıktığında bunun kaçınılmaz olduğunu açıklamak biraz fazla kolaycılık oluyor. Bunun asla olmaması gerektiğini ve tamamen bir kaza olduğunu ispatlamak istemenin tamamen saçma olması gibi. Eğer olmuşsa, olması için belli bir olasılık var olduğu için olmuştur. Kendini bir inanç sisteminin içine yerleştiren biri için, doktrinin filanca yorumuna değil de falanca yorumunu benimsediğini söylemek tamamen meşrudur. İnançlı bir Müslüman, Taliban'ın davranışının, imanının ruhuna ve anlamına uyduğunu ya da uymadığını düşünebilir. Müslüman olmayan ve zaten kendisini tereddütsüz her türlü inanç sisteminin dışına yerleştiren ben, kendimi İslamiyet'e uygun olanla olmayanı ayırt etmeye asla yetkili görmüyorum. Tabii ki dileklerim, tercihlerim, bakış açım var. Hatta sürekli olarak içimden şu ya da bu aşırı davranışın, bombalar koymak, müziği yasaklamak ya da kızların sünnetini yasaya bağlamak benim İslam'a bakışımla bağdaşmadığını söylemek geliyor. Ama benim İslam'a bakışımın hiçbir önemi yok. Hatta ben en sofusundan, derin bilgi sahibi bir şeriat uleması bile olsaydım benim görüşümle hiçbir çatışma son bulmazdı. İstenildiği kadar kutsal kitaplara dalınsın, meallere bakılsın, gerekçeler toplansın. Daima farklı, birbiriyle çelişen yorumlar olacaktır. Aynı kitaplara dayanarak köleliği içinize sindirebilir ya da mahkum edebilir. İkonaları yüceltebilir ya da ateşe atabilirsiniz. Şarabı haram kılabilir ya da hoş görebilir. Demokrasiyi ya da din devletini savunabilirsiniz. Bütün insan toplulukları yüzyılların akışı içinde şimdiki uygulamalarını doğru göstermişe benzeyen kutsal ayetler bulup çıkarmayı bilmişlerdir. İncil'i benimseyen Hristiyan ve Yahudi toplumlarının asla öldürmeyeceksinin idam cezalarına da uygulanabileceğini söylemeye başlamaları için 2 ya da 3 bin yıl geçmesi gerekmiştir. 100 yıl sonra bize her şeyin kendiliğinden geliştiği söylenecektir. Metin değişmiyor, değişen bizim bakışımız. Ama bu metin dünyadaki gerçeklikler üzerinde ancak bizim bakışımız aracılığıyla etkili olabiliyor. Bu bakış her çağda bazı cümleler üzerinde duruyor ve diğerlerini görmeden atlıyor. Bu nedenle Hristiyanlığın, İslam'ın ya da Marksizmin gerçekte ne dediği üzerinde kendini sorgulamak bana yararsız görünüyor. Eğer sadece önceden beri içte barındırılan olumlu ya da olumsuz ön yargıların doğrulanması değil de cevaplar aranıyorsa, doktrinin özüne değil, onu benimseyenlerin tarih boyunca sergiledikleri davranışlarına eğilmek gerekir. Hristiyanlık özünde hoşgörülü, özgürlüklere saygılı, demokrasiye yatkın mıdır? Soruyu bu şekilde ortaya koyarsak, hayır demek zorunda kalırız. Çünkü son 20 yüzyıl boyunca din adına bol bol işkence yapıldığını, zulüm uygulandığını ve katliamlara girişildiğini, inananların ezici çoğunluğunun siyah köle ticaretini, kadınların ezilmesini, en kötü diktatörlükleri ve engizisyonlu içlerine sindirdiklerini görmek için birkaç tarih kitabı karıştırmak yeter. Bu, Hristiyanlığın özünde despot, ırkçı, gerici ve hoşgörüsüz olduğu anlamına mı gelmektedir? Hiç de değil. Bugün Hristiyanlığın ifade özgürlüğü, insan hakları ve demokrasiyle iyi geçindiğini görmek için etrafınıza bakmak yeter. Bundan Hristiyanlığın özünün değiştiği sonucunu mu çıkarmak gerekir? Ya da onu harekete geçiren demokrasi ruhunun 19 yüzyıl saklanıp yüzünü ancak 20. yüzyılın ortalarında gösterdiğini. Eğer anlamak istiyorsanız soruları elbette başka türlü sormanız gerekecektir. Hristiyan dünyasında demokrasi sürekli bir talep miydi? Yanıt açıkça hayırdır. Ama demokrasi gene de bir Hristiyan geleneğinden gelen toplumlarda mı yerleşebildi? Burada yanıt açıkça evettir. Bu evrim ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleşti? Bu soruya benzer bir formülle İslamiyet'le ilgili olarak da sormaya hakkımız olan, verilecek yanıt öncekilere verilen yanıtlar kadar kısa olamaz. Ama mantıklı bir biçimde yanıt vermeye çalışabileceğiniz sorulardan biridir bu. Burada özgürlüklere saygılı bir toplumun kuruluşunun derece derece ve eksik olarak ilerleyen ve tarihin bütünlüğü içinde ele alındığında son derece geç kalmış bir süreç olduğunu bu evrimi kabullenseler de kiliselerin hareketi başlatmaktan çok genelde az ya da çok sessiz kalarak hareketin gerisinden geldiğini, çoğu zaman özgürlük katılımının dini düşünce çerçevesi dışında yer alan kişilerden geldiğini söylemekle yetineceğim. Son sözlerim, içlerinde dine bağlılık taşımayanların hoşuna gitmiş olabilir. Bununla birlikte kendimi onlara 20. yüzyılda despotizm, işkence, her türlü özgürlüğün ve her türlü insan onurunun çiğnenmesi alanındaki en korkunç felaketlerin dini bağnazlıklara değil de dini mahvetmek iddiasıyla ortaya çıkan Stalinciliğin durumu ya da ona sırtını dönen Naziliğin ve daha başka milliyetçi doktrinlerin durumu bambaşka bağnazlıklara bağlanabileceğini hatırlatmak zorunda hissediyorum. 1970'lerden itibaren dini bağnazlığın tabiri caizse dehşet açığını kapatmak için lokmaları ikişer ikişer atıştırdığı doğrudur. Ama umduğunu bulmaktan çok uzaktır. 20. yüzyıl bize hiçbir doktrinin mutlaka kendiliğinden özgürlükçü olamayacağını, hepsinin komünizmin, liberalizmin, milliyetçiliğin, büyük dinlerden her birinin, hatta laikliğin kontrolden çıkabileceğini, hepsinin yozlaşabileceğini, hepsinin elinin kana bulaştığını öğretmiş olacak. Hiç kimse fanatizmin tekeline sahip değil ve tam tersine hiç kimse de insanlığın tekeline sahip olamaz. Bu son derece nazik sorulara yeni ve yararlı bir bakış getirmek isteniyorsa, sorgulamanın her aşamasında, tarafsızlık konusunda titizlik göstermek gerekir. Ne düşmanlık, ne merhamet, ne de kimileri için batıda ve başka yerlerde ikinci bir doğa haline gelmişe benzeyen küçümsemeyle karışık o dayanılmaz arka çıkış.